kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güzin Arat Arar. Eserin adı Kök Tengri'nin Çocukları. Avrasya Bozkırları'nda İslam Öncesi Türk Tarihi. Yazarı Ahmet Taşağıl. Türü Tarih Araştırma. Bilgi Kültür Sanat. 1. Basım. Nisan 2013. ISBN No'su 978-605-5261-65-8. Bu kitap 346 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Ocak 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Türkler. Esir düştüler, savaştılar, barıştılar, Uzak Asya'dan Akdeniz'e kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyaya yayıldılar. Devletler kurdular, devletler yıktılar. Çin'e aman vermediler. Birçok farklı isimle anıldılar, farklı dinlere inandılar. Çok büyük bir medeniyet yarattılar. Başka medeniyetlerin yükselmesine katkıda bulundular. Hepsi de masmavi gökyüzünün, gök tanrının altında buluştular. Türkler kimdir? Nereden gelirler? Hangi dinlere inanırlar? Tarihleri ne zaman başlar? Nasıl teşkilatlandılar? Ve en önemlisi, nasıl bu kadar başarılı oldular? Profesör Doktor Ahmet Taşağıl bu kitabında yukarıdaki soruların ışığında Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar yayılan Türklerin İslamiyet öncesi tarihlerini bütüncül bir şekilde okuyucuya sunuyor. Karmaşık gibi görünen bir tarihi yalın şekilde anlatan, örneği az rastlanır bir çalışma. Profesör Doktor Ahmet Taşağıl 964 yılında İlyasköy, Çiftlikköy, Yalova'da doğdu. İlkokulu köyde bitirdikten sonra orta ve lise öğrenimini İzmit Mimar Sinan Lisesi'nde tamamladı. Arkasından 1981-85 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde okudu. Mezuniyetini takiben Tayvan'a Çince öğrenmek ve Türk tarihine dair araştırmalar yapmak üzere gitti. Dönüşünde 1987'de Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda yaptı. 1992'de yardımcı doçent, 1995'te doçent, 2000'de profesörlüğe yükseldi. 1997 yılından başlayarak Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Güney Sibirya ve Çin'de saha araştırmalarında bulundu. Bilimsel araştırmalarının ağırlığı İslam öncesi Türk tarihi olmakla birlikte geçmişten günümüze Orta Asya Türk tarihi üzerinedir. Yayımlanmış 5 kitabı ve 200'e yakın ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması vardır. Kıymetli eşim Ayten ve çocuklarım Gökçe Nur ve Göktürk'e. Önsöz. Türkler kimdir? Nereden gelirler? Tarihleri nasıl başlar? Neden Türk dünyası diye çok sayıda halk topluluğunun oluşturduğu bir millet grubundan bahsedilir? Sibirya'nın güneyindeki Sayan dağlarında yaşayan Tuvalı ile Anadolu dağlarında yaşayan bir Türk karşılaştıklarında neden birbirine benzer bir dil konuşurlar? Neden Tanrı dağlarındaki yer isimleriyle Türkiye'deki yer isimleri aynıdır? Bütün bu soruların cevabı İslam öncesi Türk tarihinde gizlidir. Çünkü İslam öncesi Türk tarihi, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün Türk kökenli toplulukların erken tarihinin hepsini içine alacak bir biçimde kapsar. Eski Türkler, büyüklü küçüklü boy sistemine dayalı bir hayat tarzını benimsediklerinden, uzun mesafeler ilerleseler de sosyal yapıların getirdiği dayanışmanın sağlamlığından dağılmıyorlar, manevi yapıları bozulmuyordu. Bu durum, onları nesilden nesile taşıyarak yok olmalarını engelledi. Böylece çok uzun mesafeler kat edilerek yapılan göçler yok olmalarına yol açmadığı gibi, farklı iklimlerde zengin tarihlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Göktürk çağında 542-745 yılları arasında somut bir Türk devleti modeli tarih sahnesinde ortaya çıktı. Bu model Karahanlı, Selçuklu, Osmanlı modelleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ne taşındı. Osmanlı Devleti dışında da Türk toplulukları ayakta kalmayı başardılar. Neticede 21. yüzyılda bir Türk dünyasının varlığı söz konusu oldu. Bu kitabın amacı, yukarıda ve bu dönemle ilgili akla gelebilecek sorulara cevap vermekle birlikte, Avrasya'nın geniş bozkırlarında Türklerin İslamiyet öncesi tarihlerini bütüncül bir yaklaşım içinde okuyuculara anlatmaktır. Coğrafyanın genişliği, kaynakların çeşitliliği ve de azlığı pek çok karışıklığı meydana getirmektedir. Şartlar ne olursa olsun, kaynakların ışığında bir ana gövde halinde İslam öncesi Türk tarihi kurgusu yapılabilir. Elinize aldığınız bu kitapta yazılı kaynakların ışığında Türklerin İslamiyet'e girmeden önceki tarihleri kaleme alınmaya çalışılmıştır. İslam öncesi Türk tarihinin en büyük problemi anlaşılmamaktır. Bu kitabın amacı da konuyu derli toplu bir şekilde anlatmak ve anlaşılır hale getirmektir. Türklerin meydana getirdiği yazılı kaynakların azlığı sebebiyle Çin, Arap, Fars, Tibet, Soğut, Tohar, Grek, Latin, Süryani ve Rus kaynakları öne çıkmaktadır. Çeşitli dillerde farklı kaynakların sunduğu bilgiler özellikle özel isim bağlamında okuyucuya sevimli gelmemektedir. Ancak bu durum İslam öncesi Türk tarihini öğrenmek hakkını elimizden almamalıdır. Bahsettiğimiz dillerdeki kaynaklara artık sayısı yüzlerce olan Türkçe yazılmış taşların bulunması ve okunması yepyeni bir çığır açmaktadır. Diğer taraftan Avrasya coğrafyasında hemen hemen Türklerin yaşadığı bütün alanlarda tespit edilen kaya resimlerinin tarihimizin eski çağlarının aydınlanmasında büyük katkı sağlayacağı, yeni araştırmalara fırsat tanıyacağı açıktır. Dünyada 250 yıl gibi uzun sayılabilecek bir süre öncesinde Türklerin eski tarihlerini bir bakıma köklerini bir bütün halinde yazma çalışmaları başlamıştır. 19. yüzyıl ortalarında ve sonlarında bu alandaki araştırmalar hız kazanmış, nihayet 20. yüzyılda çok sayıda eser verilmiştir. Ele alınan konuların temeli Avrasya bozkırlarının ortak tarihidir. Zaten bu tarihin esasını Türk kökenli toplulukların oluşturduğu açıktır. Söz konusu eserlerdeki anlama problemleri kitabımızın ilk sayfalarında teferruatıyla açıklanmıştır. Ülkemizde Z.V. Togan, İ. Kafesoğlu ve B. Ögel gibi bilginler önemli katkılar sağlayan çok değerli eserler yazdılar. Bir bakıma eski Türk tarihini sağlam temellere oturttular. Konunun zaman ve mekan genişliğini değerlendirmek mümkün olduğu kadar çok başlık koyup bu şekilde daha kolay anlaşılabileceğini düşündük. En eski devirlerden İslamiyet'in kabulüne kadar geçen zaman sürecinde Avrasya'nın derinliklerinde Türk kökenli toplulukların tarihini ele aldık. Neticede bir el kitabı kapsamında merak edilen siyasi tarih konularının bulunabileceği bir eser ortaya çıktı. Bazı bölümlerde kültür tarihi, sosyal hayat gibi temaları da aralara serpiştirerek konu bütünlüğünü sağlamaya çalıştık. Eserin daha kolay anlaşılabilmesi için kronoloji göstergesi hazırlanmıştır. Toplumun temel dayanağı olan boy ve boy grup adları dönemlere göre farklılık arz ettiği ve çok karışıklığa sebep olduğu için devirlere göre boy tabloları yapılmıştır. Kitabın iç dengesinin sağlanması için bazen çok geniş olan konular daraltılmıştır. Bazı konuların daha iyi anlaşılabilmesi için çarpıcı başlıklar koyulmuştur. Sonuçta İslam öncesi Türk tarihinin genel bir bakış açısıyla derli toplu şekilde değerlendirildiği düşünülmektedir. Masmavi gökyüzünün örttüğü Avrasya'da Türkler sayısız maceralar yaşadılar. Ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı bilinmeyen ufuklara doğru göç etmek onların önemli özelliklerinden biriydi. Zorlandıkları alanlarda sığındıkları göktü. Yani her zaman uçsuz bucaksız mavi göğün altında yaşamışlardır. Bundan dolayı kitabın adını eski Türkçedeki karşılıklarından esinlenerek Kök Tengri'nin çocukları koydu. Kitabın basımını üstlenerek kısa zamanda baskıya hazırlayan Bilge Kültür Sanat Yayın Evi sahibi değerli arkadaşım Adnan Mecit Yüksel ile çalışanlarına ve eserin meydana getirilmesinde emeği geçen Doktor Tuğba Eray Biber'e teşekkürlerimi sunarım. Profesör Doktor Ahmet Taşağıt. 1. İslam öncesi Türk tarihini bütünlük içinde anlama problemleri. İslam öncesi Türk tarihi denince hiç şüphesiz Türklerin İslamiyet'e girmeden önceki devirlerde Kore'den Orta Avrupa ve Balkanlara kadar uzanan geniş sahadaki tarihleri akla gelmektedir. Türk tarihinin başlangıcı da yeryüzünde yaşayan her milletin tarihinde olduğu gibi bazı problemlere sahiptir. Kaynak yetersizliği sebebiyle geçmişin derinliklerine gidildikçe tarihsel malzemenin azaldığı bilinen bir gerçektir. Nitekim kronolojik bakış açısıyla eski devirlere göz atıldığında kaynak azlığı yüzünden kesin sonuç elde edilebilecek araştırmalar yapmak zorlaşmaktadır. Ancak yine de bu durum sadece Türk tarihine özgü olmayıp dünyanın tüm milletlerinin tarihleri içinde geçerlidir. Bilinen Akdeniz ve Ön Asya dünyası ile arasında uzak mesafeler bulunan Orta Asya, ayrıca coğrafi engellerle de çevrili olduğu için bölgede cereyan eden olayların komşu diyarlara ulaşması zor olmuştur. Bölgeye özgü bu zorlu tablo, İslam öncesi Türk tarihi araştırmacısının karşısına çıkan bir engel olarak tarihçiliğe yansımıştır. Aslında Mançurya'dan Macaristan'a kadar uzanan geniş bir alanda runik harfli yazıtlar her tarafta görünmektedir. Ne var ki henüz bozkırların üç dünyasını aydınlatmaya imkan verecek miktarda kendi yazılı kaynakları maalesef henüz yeterli değildir. Bozkırların sahip olduğu sert coğrafi koşulları üzerinde yaşayan toplulukları daima hayatta kalma mücadelesinde zorlamıştır. Dolayısıyla Nil Nehri'nin papirüsleri, Mezopotamya'nın kil tabletleri, diğer bölgelerdeki yazıtları ve bunun dışındaki diğer kültürel eserleri meydana getirme fırsatını bulamamışlardır. Orta Asya sakinleri hayatta kalmak için her türlü zorlukla boğuşurken, komşu Çin'de ılıman iklimlerde, verimli topraklarda elde edilen ürünlerle refah içinde zengin bir ömür sürmek mümkün oluyordu. Benzer bir rahatlık Ön Asya ve Akdeniz dünyası içinde geçerliydi. İklimlerin sertliğinden ve yaşanılan bölgenin zorluklarından kaynaklanan sebeplerden dolayı eski Türkler az yazılı malzeme ürettiler. Buna rağmen sayısız yazıta ve son derece ilgi çekici kaya resimleriyle süslenmiş alanlara sahiptiler. Ama yine de kendi iç dünyalarını, tarihlerini doyurucu bir şekilde kaynaklara yansıtamadılar. Yaşadıkları alanlarda hüküm süren iklim koşullarının sertliği ve coğrafyanın dayattığı diğer zorluklar sebebiyle böyle bir sonucun ortaya çıktığı açık bir şekilde görülmektedir. Hayatın daha kolay olduğu alanlara Çin, Mavera-ün-Nehir, Doğu Türkistan, İran, Orta Doğu Anadolu ve Balkanlar gittikleri zaman tıpkı komşuları gibi onlar da daha fazla yazmaya başladılar ve çok sayıda ürünler verdiler. Bu da ileri sürdüğümüz görüşü destekleyen en büyük delildir. Belge azlığının yanı sıra ulaşılan kaynakların çok farklı dillerde yazılmış olması araştırmacıları daima komşu milletlerin tarih kaynaklarına bakmaya sevk etmiştir. Bu nedenle yukarıda da çok açıkça belirtildiği üzere Türklerin kendi dillerinde meydana getirdikleri kaynakların azlığı İslam öncesi Türk tarihini araştırmayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla niteliğini belirtmeye çalıştığımız İslam öncesi Türk tarihine ilişkin Orta Asya araştırmacılarının olmazsa olmazı Çin kaynakları ve araştırmacıların Çince bilmesidir. Araştırmaların bu yönü tamamlandığında yapılan çalışmalar hiçbir şekilde sağlam gövdeye oturmamaktadır. Aslına bakılırsa sadece Çin kaynakları değil, milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Bizans, Grek ve Latin dillerinde yazılmış kaynaklar da önem kazanmaktadır. Milattan sonra 7. yüzyıldan başlayarak İslam kaynakları Arap ve Fars da bilgi vermeye başlamaktadır. Bu arada Soğutça, Toharca, Tibetçe, Sanskritçe gibi diğer dillerde az da olsa bilgi veren kaynaklar mevcuttur. Rusça ise 10. yüzyıldan sonra değer kazanmaktadır. Bu özel durum, her ne kadar asla yılmasalar da Türklerin eski tarihini araştırmak isteyen tarihçileri birçok zorluğa mahkum eder. İslam öncesi Türk tarihi, Orta Asya'ya komşu milletlerin Çin, Tibet, Sanskrit, Soğut, Tohar, Fars, Arap, Grek, Latin, Rus, hatta Ermeni ve Gürcü dillerinde kaydedilmiş metinleri okunarak dönem dönem araştırılmaya başlandı. 19. yüzyıl sonlarında Orhun yazıtlarının çözümlemelerinin yapılmasıyla ve çok sayıda Uygurca yazmanın ele geçirilmesiyle birlikte Türklerin kendi dünyalarının içerisinden de tarihlerini inceleme fırsatı doğdu. Bundan sonra ortaya konulan araştırmalar neticesinde özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren Türk tarihinin yazımında çok fazla yeni ufuklar açıldığını söylemek mümkündür. Diğer yandan Türkoloji alanında yeni bir çığırın açıldığı yayımlanan bilimsel eserlerin niteliği ve niceliğiyle gayet açık bir şekilde fark edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında esasen karşımıza Avrasya coğrafyasına aslında boylu boyunca geçen çok daha geniş bir alana yayılmış İslam öncesi Türk tarihi ortaya çıkar. Batı'da bu konunun araştırılmaya başlanması emperyalizmin gelişmesiyle doğrudan paralellik göstermektedir. Coğrafi keşifler neticesinde dünyanın bilinmeyen ufuklarını öğrenen Batı dünyası Çin'e de ulaştı. Çin kültürünü tanıdıktan sonra onların meydana getirmiş olduğu kaynaklarında farklı toplulukların varlığı da fark edildi. Çinlilerin komşuları olan yabancı kavimlerden bazılarının Türklerin ataları olabileceği düşüncesiyle araştırmalarını derinleştiren bilim adamları çok sayıda belgeye ulaşıp bunları kendi dillerine tercüme ederek yayımladılar. İlk önce J.D. Guinet'in yaptığı çalışma 1756'da Paris'te neşredildi. 19. yüzyıl ortalarında gelindiğinde ilgi ve araştırmalar çığ gibi büyüdü. Rus alimi N. Yakinev Bichurin, Petersburg 1851 ve Fransız araştırmacı Saint-Julien, Paris 1874 diğer ilgi çekici ilk örneklerdir. Bunlardan başka da çok sayıda kitap ve makale yazıldı. Ama 1893'te Thompson'ın Orhun yazıtlarını okuması ile yeni bir devir açıldı. Artık birçok Çince ve diğer yabancı dillerde yazılmış sayısız eski Türkçe isim ve ünvanların orijinallerini öğrenme fırsatı doğmuştu. Takip eden yıllarda çok sayıda yeni yazıt ve Uygurca yazma da bulunup yayınlanınca Türkoloji şaha kalktı. Bu gelişme İslam öncesi Türk tarihini öğrenmemize büyük katkı sağlamış oldu. Önce Rusya ve Fransa'da, 1920'li yıllarda özellikle Almanya'da konuyu ilgilendiren şaheserler ortaya konulduğu gibi Avrupa'nın dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi bu alanda uzmanlar yetişmeye başladı. Bu arada belirtmek gerekir ki en yoğun çalışmalar, araştırmalar Macaristan ve Finlandiya çevresinde gerçekleştiriliyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise eski Türk tarihi araştırmaları dünyanın her tarafına yayılarak çoğaldı. 1991'de ise Sovyetler Birliği tarihe karışınca bağımsızlığını kazanan Türk kökenli cumhuriyetlerde eski Sovyet yöntemlerini bir kenara atarak araştırma yarışına katıldılar. Çünkü en doğal hakları olarak kendi topraklarında yaşanmış kökenlerini merak ediyorlardı. Diğer taraftan 20. yüzyıl başlarından itibaren Uzak Doğu'dan Japonlar da geri kalmamışlar, yarışta yerlerini almışlardı. Koreli ve diğer Uzak Doğu araştırmacılarının Japonları takip ettiğini söylemek mümkündür. 1.1. Türk tarihi açısından Çin kaynaklarının anlamı. Türk tarihinin İslam öncesi dönemine ilişkin Orta Asya, yani Doğu cephesinin kapsam açısından en zengin kaynakları Çin dilinde yazılmıştır. Şüphesiz en değerli kaynaklar Türkçe yazılı kitabelerdir. Ne var ki bilgilerin çokluğu ve olayların ayrıntıları açısından bakıldığında Çinlilerin meydana getirdiği eserler ön plana çıkmaktadır. Çin kaynaklarındaki bilgi ve belgelerin taşıdığı önem, bu bilgilerin ele alınmadan İslam öncesi Türk tarihinin yazılmasını mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle Çin kaynaklarının özellikleriyle ilgili bir değerlendirme yapmakta yarar vardır. Çin kaynaklarını kendi içinde 1. Metal ve taş eserler üzerindeki yazılar, 2. Kemik ve kaplumbağa kabukları üzerindeki yazılar, 3. Klasik kitaplar, Shanha Qin, I Qin, Li Qi, Chushu, Qi Nian, Shu Qin, Chun Chuyu vesaire eserleri, 4. Hanedan tarihleri, 5. Ansiklopedik eserler, 6. Kronolojik eserler şeklinde sınıflandırabiliriz. Hemen bütün resmi tarihlerin biyografi bölümlerinin sonunda yabancı kavimlere ait biyografiler yer alır. Bunlar her ne kadar biyografi başlığı adı altında sıralansalar da aslında Çin'e komşuluk yapan, onunla münasebete giren kavimlerin tarihinin anlatıldığı kısımlardır. Çin tarihi açısından öncelik taşımasalar da Türk, Moğol, Tibet, Kore ve hatta Japon tarihi bakımından birer hazine değerindedir. Çünkü Çinliler komşuları ve ilişkide oldukları milletler için şecerelerinden başlayarak sosyal hayatlarına kadar uzanan ilgili en detaylı bilgileri kaydetmişlerdir. İmparatorlar bölümlerinde Türklerle ilgili bilgiler azdır. Zaten kayıtlı ifadelerde kısadır. Göktürkler şu tarihte şuraya saldırdı ya da vergi gönderdiler gibi. Bilgilerin herhangi bir derinliği yoktur. Olayların gelişiminde sebep-sonuç ilişkileri belirtilmemiştir. Dolayısıyla doyurucu bir bilgiye rastlamak pek mümkün olmaz. İlmi risaleler kısmında da Türklerle ilgili bilgiler az yazılmıştır. Sadece dolaylı olarak bazı olaylarla bağlantılı kayıtlar tutulmuştur. Esaslı bilgi yabancılar bölümlerindeki biyografilerde yer alır. Hun, Göktürk, Uygur gibi başlıklar altında toplanan bu bölümlerde söz konusu Türk toplumlarının, devletlerinin ya da büyüklü küçüklü boylarının öncelikle ortaya çıkışları anlatılır. Kökenleriyle ilgili rivayetlere de yer verilmiştir. Daha sonra eğer devlet kurmuşlar ise bu açıklanır. Çin'le kurdukları ilişkilere özellikle büyük yer ayrılmıştır. Bundan sonra mutlaka sosyal hayatları, hükümdarlarının taşıdıkları ünvanlar, teşkilatları, yedikleri ve içtikleri şeyler, yaptıkları evlilikler, ekonomik yapıları, hukuki uygulamaları, ölü gömme ve benzeri törenler anlatılır. Özellikle Çinlilerden farklı yönleri belirtilmiştir. Şayet büyük bir devlet kurmuşlarsa, devletin gelişmesi, Çin'le yapılan savaşlar hakkında bahisler vardır. Siyasi hadiselerin bazen kısaltıldığı görülmektedir. Bunun sebebi, bu bilgilerin daha detaylı anlatımının Türklerle ilişki kuran şahısların biyografilerinde verilmesidir. Türk ülkelerine elçi olarak giden, Türklerle savaşan ya da herhangi bir şekilde temasa geçen kişilerin biyografilerinde özellikle siyasi olmak üzere son derece doyurucu bilgiler yer alır. Söz konusu devlet adamları döndüklerinde saraya rapor verdikleri için daha sonra bu eserler yazılırken raporlardan faydalanılmış olması yüzünden şahıs biyografileri ön plana çıkmaktadır. Çok sayıda savaşın ayrıntıları ve onlara ait hayat hikayeleri oluşturulurken kaleme alınmışlardır. Bahsettiğimiz 25 resmi hanedan tarihi dışında ansiklopedik ve kronolojik nitelikli yazılı kaynaklar mevcuttur. Bunların ilk örneğini Tung Tien 801 yılı oluşturmaktadır. Bu ansiklopedi misal alınmak suretiyle sonraki yüzyıllarda tertip edilen Tesefu Yuan Kui 1005-1013, Tung Chi 1150 ve Wen Xian Tung Kao 1254 hakikaten Çin tarihinin en değerli hazineleridir. Aradan asırlar geçince bu eserlerin kıymeti daha iyi anlaşılmış ve sonraki tarihçiler tarafından birçok zeyilleri hazırlanmıştır. Bu eserlerin son ciltlerinde yine Çin'e komşu kavimlerin bölümleri vardır. İşaret ettiğimiz bölümler her bakımdan zengin bilgilerle donatılmış olup resmi tarihlerde bulunmayan son derece değerli bilgiler içerirler. Kronoloji esas alınarak hazırlanan en hacimli kaynak Tsu Chi Tung Chien 1085'tir. Belki de bu yüzden tarihçiler arasında en çok kullanılan eser budur. Çünkü tarihlendirme sorunları hemen hiç olmadığı gibi olaylar çok sade bir dille sıralanmıştır. Anlaşılabilirlik sorunu da tarihsel sıralama takip edildiğinde ortadan kalkmaktadır. Diğer kaynaklarda mevcut olmayan çok sayıda belgeye başvurulması eserin kıymetini arttırmaktadır. Taiping, Huan Yuqi ve Tili Qin gibi tarihi coğrafyaya ait eserler de yazılmıştır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.